Herkese selamlar. Kağıt Bilet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi Özcan Gülgün'le birlikteyiz. Ne haber abi?
İyi abi. Güzel gidiyor. Senden ne haber?
Bu ne oğlum, bir anda şey gibi, mitinge çıkan siyasetçi gibi. Çok gür bir ses. Mikrofon şeyinde galiba, ağzın içinde mi?
Kardeşim. Biz gür sesli insanlarız. Sesimiz yüksek çıkar her zaman.
Egzozumuzun sesi gibi diyorsun ha. Kurt egzoz mu? Oluyor mu?
Kanka, egzozumuz şimdi çok sakıncalı bir laf oldu ya.
Neden?
Bilmem, egzozumuzun sesi falan filan.
Oğlum normal araba egzozu. Ben başka bir anlamdan söylüyorum.
Neyse. Sen nasılsın?
İyi, aynı dediğim gibi kurt egzoz var. İkinci viteste böyle bir 55-60'tan sonra ulumaya başlıyor. Ama işte polisler artık uyandı mevzuya. Alta inip bakıyorlar falan. Sıkıntı. Buradan Tofaşk abilerimize, kardeşlerimize uyarımızı yapmış olalım. Programa girelim. Bir aydır yapmıyorduk neredeyse. En son 10 Şubat'ta yapmışız. Daha doğrusu 10 Şubat'ta kayıt yani. Almışız. 12-13'te çıkmıştır. Çok evet, şey değişti. Yani. Çok şey değişti o günden beri. İnenler çok. Oldu, çıkanlar oldu. Anlamsız yere giden takımlar oldu. Yani
yeniden Akhisar başladı abi.
Ya öyle de mesela bazı takımlar için daha da yeniden başlayacaktı bence. Mesela Akhisar gibi.
Evet.
Akhisar'ın düştüğü durumu gördük. Yani kimse yanlış anlamasın burada, Akhisar taraftarına saygısızlık olmasın ama Akhisar'ı buraya düşürdüler. Şu anki yönetimin de eli var bu işte. Yine bir şeyler dönüyor. Samet adında bir adam, adını soyadını unuttum şimdi. Tüm futbolcular neredeyse onun üstünden gelmiş. Yani bir nevi taşeron menajerlik gibi bir şey var yani orada. Üstüne Akigo Taraftarlar Derneği şey yaptı, imzayı topladı. Kongre yapılacak ama işte şimdi de pandemiden dolayı toplanma yasağı var biliyorsun. Yani ne diyelim, Akhisar hakkında hayırlısı. Balıkesir, Yusuf Şimşek, hani bence en büyük rakibi Balıkesir ve hemen hemen Adanaspor bence biraz daha ayrı bir seviyede. Düşme açısından konuşuyorum. Balıkesir'de de bir toplanma var. Cihat Arslan biliyorsun, onda 0 elde var, 0 çıkmıştı.
Evet.
Yusuf Şimşek'le bir ileriye gidiş var. Yine o zaman ligin en fazla konuşulan takımından.
Buyur abi. Bence bu sefer şöyle yapalım. Mesela alt tarafı ilk konuşalım, üst tarafla bitirelim. Yani bir farklılık olsun.
Tamam abi, zaten her program Altay'la açıyoruz. Buradan da dinleyicilerimize söyleyelim. Emre Ergüven'in kanalı Futbol 3'ten büyüktür de. Sizin yaptığınız daha doğrusu.
Evet.
Emre'yle Altay yayınları muhteşem. Bilhassa ikinci yayın. Altay'ın son bir yılını ya da bir 9-10 ayını çok güzel özetliyor.
Aynen öyle.
Geçen sezondan itibaren yaşanan süreç, kongre olayları, takım içi, takım dışı, yönetim dışı, neredeyse İzmir'in bir haritasını çıkarmışsın.
Evet.
Şu an İzmir futbolu da çok karışık. Asıl ona da girersek zaten.
Ya tabii canım, karşıya kadar problem var. Çok büyük. Yani
Göztepe'de de bence problemsiz bir kulüp değil ki.
Ya ama ya Göztepe'deki olay şu bence. Göztepe'de yatırımcı. Ya Göztepe'nin şeyi belli değil. Yoksa hani ödeme konusunda bir problem yok biliyorsun. Ünal Hoca ile beraber kimya da tutturdular. Hani saha içi olarak bir problemi yok. Kadronun kalitesizliğine geçiyorum. Bence iyi bir kadro değil ama saha içi olarak bir problemi yok. Fakat yönetim bazında belirsizlikler var Göztepe'de. Hani Göztepe en problemsiz takım ama onun dışındaki bütün takımlar abi, Menemen'i, Karşıyaka'sı, Altay'ı, işte belki Buca FK girmez. Yani bakıyoruz, iki tane sahipli takım var. Bunlarda daha az problem var. Onun dışındaki bütün takımlarda karışıklıklar var İzmir'le. Ama onu mesela daha sonra belki İzmir futbolu özel programı yaparsak konuşuruz.
Evet abi, şimdi Altınordu'da bile biliyorsun iki tane istifa geldi. Evet. Çok mu şey yani, biraz pazarlama direktörüyle biri daha gitmişti yine hani reklam. Evet. Biraz daha hani kulübün sosyal medya mı diyeyim, yani sosyal medya demeyelim, yani dış mecraya tanıtımını yapan tayfadan giden oldu.
Evet.
Yani orada bile bir şeyler var. Evet. Çünkü Altınordu bence buraları uzun süredir yaşamıyordu. Yani 4-5 evet. yıldır bu takım buralara geliyordu ama nasıl? Geçen sezon zaten çok kötü.
Evet.
Yani nasıl diyeyim ya? Ya oyuncular da o işi göremiyordu. Bana öyle geliyor. Yani o Altay maçındaki istemişlik mesela. Değil mi? Tabii. Gerçekten evet. Sanki şimdi ağır mı olacak bilmiyorum. Yani Alsancaksın'ın bize verin der gibi oynadı takım. Muhteşem bir istek. Altay daha iyi oynadı ama Altınordu çok istedi.
Evet.
Ama o zaman madem alttan başlayalım, biraz daha konu dağılmasın.
Balıkesir'den başlayalım mesela.
Evet abi, Balıkesir biliyorsun Taşkın Çalış. En son konuştuğumuzda yakmıştı gemileri. Ondan evet. sonra baba sakatlandı.
Evet.
Ne düşünüyorsun abi Balıkesir'le alakalı? Balıkesir aslında gerçekten özel bir hak eden bir kulüp. Çünkü bu takım Süper Lig'e çıktı. Yani Haziran'da çıktı. Tam hatırlamıyorum. 2015 Haziran mı? 2016 Haziran mı?
2014 Mayıs'ta çıktı.
Yani 2014 Mayıs bitiminden beri kulüpte bir olay var. Sürekli evet. bir olay var ve sürekli bir geriye gidiş var aslında.
Evet.
Bence.
Tabii ki.
Ne düşünüyorsun abi? Buyur.
Abi şöyle. Balıkesir'in durumu zaten genel. Balıkesir tarihinin en hayırsız şampiyonluğu oldu. Oradan çıkmak. Fakat oradan çıkınca hani aslında bir nevi belliydi. Çünkü Balıkesir Süper Lig'e çıkmadan önce son 4 senesinde çok ciddi yatırımlar yapıyordu. İkinci ligde 2012-2013 sezonunda ikinci ligde şampiyon oldular. Çok ciddi yatırımla oldular. Çok büyük paralar harcayarak oldular. Ardından bir üst lige çıktılar ve orada da durmadan transit geçerek Süper Lig'e çıktılar. O birinci lig kadrosunda da çok para harcadıkları isimler vardı. İşte Lalavele, Karikari gibi mesela iki tane baba vardı orada. Ki bu adamlar baya böyle İsveç'in baba takımlarında, işte Ayık'tan, Duyurgarden'den galiba bu tarz takımlardan gelmişti. Bu takımlar da İsveç'in en büyük takımlarından ikisidir. Yani bu oradan adam getirmen için iyi para vermen lazım bu adamlara. Böyle harcamalar yapıldı. Sonra hatalar silsilesi devam etti. Süper Lig'e çıkıldı. Gereksiz adamlara gereksiz paralar verdiler. Ya şöyle bir şey diyebilirsin. Süper Lig'e çıktın. Çok para harcarsın ama gerçekten elinde bir kadro olur. Balıkesir ikisini de beceremedi. Hem çok para harcadı hem çok kötü kadro kurdu. Ondan sonra zaten o büyük düşüş başladı. Ekonomik sıkıntılar, buhranlar, istikrarsız sezonlar. Sadece bir kez galiba playoff'a kalabildiler. Birinci ligde 2015-2016. Yani düştükten sonraki sezon galiba. Belirli bir kadro vardı ellerinde. Ondan beri Balıkesir sürekli işte düşmeye oynayan, son anda toparlayıp orta sırada bitiren veya son anda düşmekten kurtulan bir takım halinde. Bu sezon da aynı şekilde devam ediyor. Ama gerçekçi olmak lazım. Tamam, 6 maçtır 2 galibiyet 4 beraberlik. 6 maçtır yenilmiyorlar. Akhisar'la aralarında 4 puan var. Çok büyük bir puan farkı değil ama sonuçta Akhisar'a göre daha avantajlılar. Hani ligde kalma konusunda. Akhisar'ın şu anki durumuna göre de şansı çok yüksek ligde kalma açısından. Fakat abi Balıkesir de aslında efsane bir seri yapmadı bu an şeyde 6 maçta. Yani Aksarspor'u yendiler. Aksarspor 9 kişiydi. Taşkın'ın 3 tane frikikten attığı maç. Seninle konuştuk işte o efsane maç. Ardından Menemen'le berabere kaldılar. Evet, bu deplasmanda Menemen'le beraber kalmak çok kritik bir puan. Bu güzel bir maçtı. Bursa'yı içeride 3-0 yendiler. Bu da güzel bir galibiyet ama ondan sonra işte tamam Bolu'ya da 0-0 berabere kalmak iyi deplasmanda. Fakat abi içeride Ankara Spor'la 2-2 berabere kalmak bence bir hani namalip serisi devam etti ama bence mağlubiyet seviyesinde bir maç o. Yani Ankara Spor'u içeride 2-2 berabere kalmak eşittir mağlubiyet. Çünkü rakiplerin Ankara Spor'u yenecek muhtemelen. Ya Aksar Ankara Spor'la oynadığında bence kazanacak. Eğer iddiası devam ederse ligde. Çünkü Ankara Spor'un ben artık düştüğünü düşünüyorum. Ardından Adana Spor deplasmanına gittiler. Onda da 1-0 öne geçtiler. Adana Stadyumundaki zemini biliyorsun. Mükemmel bir zemin. Halı gibi böyle. O zeminde 1-0 öne geçiyorsun. Fakat 90'da yine bir gol yiyerek berabere kaldılar. Orada da kaybedilmiş 2 puan var. Son 2 maçtır yenilmediler ama bence bir kazançları da yok. Hani yani şu intibayı veriyor bana Balıkesir. Saman Alevi intibası veriyor. İşte 6 maç iyi gittiler. Fakat bu saatten sonra bir tökezlemeyle beraber tekrardan sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ki fikstürleri çok zor abi. Yani Altay'la oynayacaklar bu hafta. Ya haftaya. Ardından Ümraniye deplasmanı. Ardından içeride Bandırma Spor bir derbi. Hani Bandırma Spor rahat ama kazanmak için oynar. Çünkü Balıkesir derbisi bu ve bu iki takım şeydir. Ezeli rakiptir. Ardından Samsun deplasmanı. İçeride İstanbul maçı. Bir tek Eskişehir deplasmanı kolay gözüküyor. Fakat ondan sonra Keçiören maçı, Adana Demir deplasmanı, içeride Altınordu. Yani inanılmaz zor bir fikstürü var Balıkesir'in ve son iki maçtaki oynadıkları oyunla şeyle bence şansları hala çok az. Hani bence işi artık yani kotaramadılar. Hani o kümede kalma işini kotaramadılar bence. Son iki hafta eldeki fırsatları değerlendirselerdi şu anda 4-6-8 puan önde olacaklardı. Aksar'ın gardını düşüreceklerdi. Devam edeceklerdi. Bence çok büyük fırsat çekti Balıkesir. Hala işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Hala iş bitmedi yani.
Yani nereye kadar gider? Ne olur Balıkesir'in bu durumu? Açıkçası yorum yapamıyorum. O zaman bir diğer biraz daha toplanan bir takım. Açıkçası benim çok çok çok eklentimin üstünde puan alan bir takım var. Menemen Spor. Bu haftada o meşhur maçın ikinci maçı oynanacak. Adana maçı. Direkt rakibi. Ne düşünüyorsun Menemen Adana maçından, ne bekliyorsun diye. Bir de Menemen'in Ümit Karan sonrası gelişini nasıl değerlendirirsin? Daha az gol yiyen bir takım var bence.
Yani Menemen beklenenden iyi performans gösterdi. Özellikle mesela Kamara'yı sattılar Hatay Spor'a. Ben onu çok büyük bir, nasıl diyeyim? Çok büyük bir güç eksilmesi Menemen'de. Ki zaten Kamara yetenekli bir futbolcu. Hatay'da da süre buluyor. Süre bulduğu zaman da iyi işler yapıyor. Fakat ona rağmen iyi iş çıkardılar. Bazı maçlarda çok kötü şey yaptılar ama mesela kazanması beklenen maçları kazanamadılar. İçeride Balıkesir'i yenemediler. Ankara Spor'la berabere kaldılar deplasmanda. İçeride sonra bir de Bolu'dan 3 yediler. Fakat abi Menemen'in öyle artı maçları oldu ki işte Altınordu'yu deplasmanda yendiler 4-2. Hem de 4-2'lik bir skor. İşte Bursa'yı deplasmanda yendiler. Aksaray'a 6 attılar direkt rakiplerine. Yani Keçiören gücüyle berabere kaldılar falan. Bunlar çok artı puanlardı. Fakat abi çok garip bir takım. Eskişehir'le berabere kaldılar mesela bu sene. Yani Samsun'la berabere kalıyorlar mesela bu seneki, bir şey söyleyeyim sana. 8 Aralık 2020'de Samsun deplasmanında beraber koparabilmişler. Bu inanılmaz zor bir şeydir. Menemen çapındaki bir kadroya göre. Sonra içeride İstanbulspor'a 2-1 yenilmişler fakat iyi futbol oynadılar o maçta. Yani 2-2 çok rahat bitebilirdi. Fakat bunlara rağmen hani bu iki haftada bunları yapan takım gitmiş Eskişehir'le 2-2 berabere kalmış. Sonra Adana'dan 3 yemiş. Adana'dan 3 yiyip dönüp Kirçiören gücüne çelme takmış. Yani çok istikrarsız bir takım. Fakat ne yapacağı hiç belli olmuyor Menemen'in. Yani fakat bence avantajları da bu biraz. Hani bazı takımlar var abi. Direkt rakibini yenebilirse başarıyor. Kendinden güçlü takımları asla yenemiyor bazı takımlar. Mesela Adanaspor'un ben hiç böyle kendinden üst seviyede kadroları yendiğini görmedim bu sene. Fakat Menemen'de böyle değil. Menemen çok saçma puan kayıpları yapıyor ama gidiyor Samsun'dan puanı koparıp geliyor. İşte altın orduya 4 atıyor. Bence bu biraz daha avantaj. Çünkü şöyle bir şey var. Sen direkt rakibinle oynadığın zaman çok iyi futbol oynarsın ama rakibin öyle bir defans yapar ki şanssızlıklar olur. Berabere kalırsın. Rakibinin üstüne çıkamazsın. Fakat ertesi hafta rakibin bir puan kaybı daha yapar. Sen böyle o sürpriz galibiyetlerinden birini alırsın ve yine rakibini altına alırsın. Onu geçersin. Menemen'in böyle bir avantajı var. Bence Menemen düşme konusunda kendini artık şeye attı. Hani puan olarak da attı. Bu tarz avantajlarından dolayı da düşme konusunda bence artık bayağı rahatlar diye düşünüyorum. Yani Adanaspor'dan özellikle hani ki Adanaspor büyük bir takım, ona da değineceğiz şimdi, konuşmamız lazım. Mesela Adanaspor'dan bu kadrosuna göre, Adanaspor'a göre çok daha zayıf olan kadrosuna göre daha şanslılar kitlikte kalma açısından. Yani ben Menemen'e şey olacağını düşünmüyorum. Hani Menemen'in matematik hesabı olarak da düşeceğini düşünmüyorum. Hani başkasına denk gelecek ama Menemen bence %90 kurtardı işi artık.
Ben de o zaman biraz Menemen hakkında yaşanan süreci aktarayım. Şimdi kulüpte biliyorsun bir avukatlar ordusu mu diyeyim? Yani kulübün defterleri inceleniyor muhasebe tarafından. Çünkü bilhassa Tahir Başkan'ın belediye başkanlığı dönemi. 2012-2017 yani 2018 o 4-5 yıllık arada, geçen yıl da biliyorsun çok incelenmiş defterler ama incelenen süreç 2017-2019-2018'den son 2 yıl, 3 yılmış. Bu yıl aramayı daha da genişletmişler. O zamanki defterler inceleniyor. Belediyenin ekipleri de var tabii burada. Oradan bir sıkıntı umarım yaşanmaz. Oradan geçiyor kulüp. Böyle bir süreçten geçiyor ve üstüne garip transferler yapıldı bence. Ümit Karan'ın gelmesiyle beraber. Bunu ikimiz de bekliyorduk. Kim bu garip transferler dersen? Bence İsmail Hak'tan Odabaşı. Yani bizi dinleyen herkesin İsmail Hak'tan Odabaşı ile ilgili muhtemelen kötü bir anısı vardır. Çok şeyler yaşamış bir futbolcu.
Tabii. Tabii.
Hem yani kendi takımlarda hem karşı takımlara.
En başında şey var abi, şike iddiaları var yani. Sicili karanlık bir adam.
Yani evet.
Öyle.
İşte geçen yıl Urfa'da yaşanan süreç falan. Olay. Ve Aydın Yılmaz abi. Ben Ankaraspor, ben farkında da değildim böyle. Bakıyorum cumartesi akşamüstü gibi televizyonu açtım. Dedim bir TRT Spor'a bakayım. Şak dakika 65 falan. Aydın Yılmaz girdi abi oyuna. Ben Aydın Yılmaz futbolu bıraktı zannetmiştim. Çek Cumhuriyet'e falan gitmişti biliyorsun. Evet, o Galatasaray'la Aydın Yılmaz abi hala Menemen, yani futboluna devam ediyor Menemen'de. Hayırlısı. Bakalım ne olacak yani, bu haftaki Adana maçı bence çok önemli. Ankara'yla da berabere kalmışken Menemen mutlaka kazanmalı. Biraz daha bence yukarı çıkalım abi buradan. Ve sezon başından beri bir türlü istenilenin yapılamadı. Stat konusunun geciktirildiği, nasıl diyeyim, Anadolu'nun unutulan takımlarından biri oldu bence bu ya. para harcanıyor ama nasıl harcanıyor? Kötü anlamda demiyorum. Verim gelmiyor.
Evet. Tabii tabii.
Son ya, iki Bolspor... yıldır çok çok az puanlar. Geçen evet. sezonda çok az puan topladık. Evet. Oldu. Son anda ligde kaldı falan.
Evet. Ya abi Bolu şöyle bir şey. Geçen sene de aynı muhabbeti yaptık. Hatta şunu diyorduk değil mi? Geçen sene Bolu'ya aslında Bolu küme düştü aslında geçen sene. Ankara Spor'un o zamanki adıyla Osmanlı'nın puan silme cezası olmasa Bolu küme düşmüştü. Ve bundan ders çıkarması lazım diyorduk. Bunlar aslında, bu tarz şeyler aslında büyük şanstır kulüpler için. İşte sen düşüyorsun fakat bir şekilde düşmedin. İşte küme düşme kalktı. Zaten para harcayabilen bir takımsın abi. Her sene en az 15-20 milyon liralık kadro kuruyor Bolu Spor. Ne takımlar 10 milyon liraya, yani harcanan, Bolu'da harcanan paranın işte 4'te 3'üne veya yarısına ne takımlar üstlere oynadı. Hani şampiyon olamasa da playofflara kaldı zamanında. İşte 4 sene önceki Giresunspor mesela gayet mütevazı bir bütçeyle playoff'a kalmıştı o Giresun. Fakat Bolu Spor hem para harcama konusunda hem kağıt üstündeki isim olarak net bir şekilde playoff'u zorlayacak takım intibası veriyor her yıl. Yani diyorsun Bolu'nun kadrosuna bakıyorsun, ya bu takım playoff'u zorlar diyorsun. Kalamasa da zorlar abi. İlk 8'e rahat girer diyorsun. Ama son 2-3 senedir her seferinde düşmemeye oynuyor. İnanılmaz bir verimsizlik var kulüpte ve hiçbir şey değişmiyor abi. Yani kulüp ne uzuyor ne kısalıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben nasıl oluyor bu iş anlayamıyorum. Abi görüyoruz ya, son 4 haftadır mesela çok formda Bolu. Demek ki olabiliyor bu kadrodan değil mi? Son 4 haftada 10 puan aldılar. Hani düşmemeyi öyle garantilediler belki de. Ya bence düşmeyecek artık Bolu. Çok rahat bir konuma geldi. Fakat bu bir başarı değil. Bolu Spor kadrosunun en azından Keçiören ve Tuzla'nın ardından böyle 9. falan olması lazımdı bu sene. Çünkü şöyle de bir fark var. Bu senenin şöyle bir farkı var. Bu sene gerçekten zayıf bir lig yani. Yani geçen senelerde 11. 12. 13. takım da gelip seni yeniyordu. Bu sene üsttekiler pek takılmıyor bu maçlarda. Yani ilk 9'un dışındaki takımlara pek takılmıyor. Bu zirveye oynayan takımlar. İşte Giresun, La Samsun kısır futbol oynanmasına rağmen bu sayede farkı açarak ilk 2'ye girdi. Alttaki takımların, alttaki maçın hepsini süpürdü. Özellikle Giresunspor. Hepsini süpürdü. Fakat böyle bir ortam var. Fakat Bolu Spor yine rahat olamıyor. Yine kendini düşmenin uzağına atamıyor. Artık bilmiyorum. Yani Bolu Spor'da kulüp olarak büyük bir reform lazım. Onun dışında Bolu hakkında konuşacaklarımız aynı olacak. Bu değişmezse bu durum. Ben şöyle bir şey yapacağım hatta. Bu konuşmanın kayıttan, bu konuşma, şu son 2-3 dakikadır konuştuğum kısmı copy paste yapacağım. Seneye de şey kaydı atacağım. Hiçbir şey değişmez. Çünkü aynı devam ediyor. Anladın değil mi demek istediğimi?
Anladım abi. Şimdi ben de biraz inceledim. Şimdi taraftarın bir stat isteği var. Ben bunu da anlıyorum. Çünkü gerçekten Anadolu'da nerelere stat yapıldı. Hep söylüyoruz, yapılsın yapılmasın değil. Ama içindeki zemininden öte stat yapımında bulunan yer, yani stadın dikildiği yer, oraya giden yolu dahi yapılmayan yerler var. Yani stat yapılmış, yol yok doğru dürüst. Binlerce ağaç kesilmiş. Ya bunlar düşünülsün. Çok zor değil. Şimdi Tanju Varan, biliyorsun belediye başkanı, demecini dinledim. Diyor ki aynı, yani Bolu Atatürk'ün olduğu yere yapmak istiyoruz. Biraz daha zemini yükselteceğiz diyor. 6 dükkanlı bir şey düşünüyoruz ve 14 binlik bir stat. Yani güzel cehennem abi. Havası. Mantıklı.
Bence çok güzel.
Ama daha ilerleye bile başlanmamış işte yani. Belki 5 yıl sonra yapılacak, 4 yıl sonra yapılacak.
Bence çok güzel, bence çok mantıklı bir düşünce.
Şehrin içinde.
Ha. Bir de Bolu küçük nüfuslu bir şehir. Yani büyük şehir değil Bolu. 14 bin 15 bin kişilik bir stat, modern kutu gibi bir stat. Gerçekten çok güzel olur. Ya umarım gerçekleşir. Çünkü dediğin gibi gerekli gereksiz her yere yapıldı ve bu statların bazıları hakikaten ucube gibi. Yani çok kötü. 40 bin kişilik stat yapıyorlar. Fakat takım 2000 kişiyi oynuyor, 1000 kişiyi oynuyor. Şehrin dışında ve kulüp zor durumda olduğu için zemine de bakamıyor. Berbat bir şekilde, berbat bir hale dönüyor stadın durumu. Onun dışında bu tarz böyle kompakt, küçük, İngiliz tarzı statlar yapmak daha mantıklı her zaman. Özellikle Bolu gibi ufak nüfuslu bir şehire göre. O yüzden ben umarım gerçekleşir. Fakat abi bunun bir değeri olması için de kulübün de kendini yenilmesi lazım. Hatta şöyle bir vizyon konabilir. Yeni stat, yeni başlangıç, yeni kulüp şeklinde. Boluspor için umarım bir milat olur. Çünkü Boluspor değerli bir kulüp. Özellikle zamanında elindeki imkanlara göre başardıkları gerçekten çok değerli. Hani 20 bin 30 bin kişilik bir şehir o zamanlar 70'li yıllarda ve o şehrin takımı iki kez başbakanlık kupası alıyor. Süper Lig'de senelerce oynuyor ve üçüncülük kazanıyor. Süper Lig'de bir sezonda üçüncü oluyor. Mazisi olan bir kulüp. Umarım toparlanmaya başlar.
Sezon başı Barbaros Gözneli sportif direktörlüğe getirildiğinde çok umut veriyordu ama tabii kolay değil şimdi Barbaros Hoca. Başakşehir'de başka bir görevle uğraşıyordu. Şimdi birincilikte gerçekten kurtlar sofrasında. Bir yanda bence fena da bir kadro yok ama bilhassa gol atma da çok sıkıntı yaşayan bir takım oldu. Hani olmadı bazı şeyler. Gelecek sezonda bence daha umutluyuz. Bence bir şeyler değişecek Barbaros Hoca kalırsa. Onu söyleyeyim. Buradan abi Ali Akman olayı, diğer olaylar, işte işçinin alın teri, yani çok karışık. İçerisi gerçekten çok karışık. Bursa'ya geçelim bence.
Geçelim.
Takım bence kafasında sezonu bitirmiş. Biraz ağır olacak ama.
Evet.
Ben yok, Menemen yok, maçından sonra bunu hissettim. Mesela bu hafta Ankara Spor'la oynuyor Bursa. Deplasmanlı, yani kendi evinde. Ümit Hoca bu maçı kafasında planlamıştır. Ben puan alacağını düşünüyorum.
Bence aynen öyle. Bursa'nın hiçbir garantisi yok kazanacağına dair. Ben çok şüpheliyim. Ben hatta Ankara Spor'un galibiyet şansını böyle çok yüksek görüyorum. Ya öyle bir maç.
Tamam, hakemler doğru. Yani Ataberk'in pozisyonu bence de muhtemelen kırmızı kart değil ama şimdi abi Bursa'ya bakıyoruz. Adana Demir maçından sonra takım çok ayrı yöne gitti ya.
Evet.
Ne bekliyorduk? Ne oldu?
Hı-hı.
Üstüne bu olaylar, yani içeride bir maaş sıkıntısı var. Şimdi biliyorsun hatıra kart gibi bir şey çıktı geçen evet. Hafta.
Hı-hı.
24. hafta hatıra kombinesi çıkıyor. Ben bu kadar garip bir şey görmemiştim abi.
Evet, buyur. Evet. Çok saçma. Abi Bursa'nın sezonu aslında şeyde bitti. Ali Akman olayı patlak verdiğinde Bursa'nın sezonu bitti. Fakat biz farkına varamamışız. Bilmiyorum o olay içeride huzursuzluk mu yarattı? Ne yaptı? Farkına hani onu anlayamadık bir türlü. Fakat bu da ihtimaller arasında. Çünkü abi bakıyorsun olay patlak verdi. İşte Ali sözleşmeyi imzaladı, ön sözleşmeyi Frankfurt'ta. Kadro dışı kaldı. Ondan sonra kulübün son Akhisar maçı hariç 2-0'dan 3-2. O maç hariç kulübün galibiyeti yok. Yanlış hatırlamıyorsam 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik gibi çok kötü bir serisi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ki bu seride Adana Demir'i deplasmanda yendikten sonra oldu. Yani Ali olayının, bence Ali Akman olayının çok etkisi oldu.
biraz da hani yönetim konusunda biz ilk devre konuşurken Bursa hakkında pek problem yok diye konuşuyorduk. Hani öyle gözükmüyordu dışarıdan ama şunu anladım, bir problem varmış. Yani sonradan taraftarlar zaten baştan beri, sezon başından beri pek memnun değil yönetimle. Şimdi iyice ayyuka çıktı. Yani kafasında bitti Bursa'nın sezonu. Artık bu saatten sonra zaten gençlerle oynayan takım iyice gençleri sahaya atacaktır. Yani tecrübeli oyuncular da var. Bence onların yerine de iyice gençleri atıp önümüzdeki seneye tecrübe kazansın herkes diye bakacaktır. Zaten küme düşme ihtimali yok gibi bir şey Bursa'nın. Playoff şansı da sıfır. Orta sıralarda rahat rahat geçireceklerdir. Ama abi Bursa'da şöyle bir problem oluyor. Yani şu an bunu yaşayan takım şöyle bir takım olsa nasıl diyeyim? İşte Keçiören Gücü şunu yaşasa su kaldırmazdı. Fakat Bursa gibi büyük bir camiada böyle olunca o zaman su kaldırıyor bazı şeyler. Sıkıntı yaşanıyor diye düşünüyorum. Hem Bursa'nın borç yükü, bu borç nasıl ödenecek? Süper Lig'e çıkılmadığı sürece ödenme şansı yok. Hem taraftarın şampiyonluk isteği, işte çünkü Bursa Spor'u haklı olarak bir alt lige yakıştıramıyorlar. Yani 5. şampiyon bu takım. 10 sene önce süper, 10 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Hem bu hisler baskı yarattığını düşünüyorum. Ya Bursa'da tam bir karışıklık var abi. Hani ne yapacaklar? Şimdi parayı saçıp kadro kurmazlarsa, şampiyonluk iddiasıyla çıkmazlarsa bir sıkıntı. İşte takım diyelim ki düşmemeye oynuyor. Öyle bir sıkıntı olacak. Bu sefer parayı bastılar diyelim. Açtılar tahtayı. Yine risk aldılar. Kadro kurdular. O takım şampiyon olamazsa borç yükü iyice artacak. Bursa'da çok yani sıkıştı kaldı Bursa Spor kulüp olarak.
Aslında Bolu maçı çok hikayeli bir maçtı. Neden dersen Cüneyt Köz biliyorsun yok, cezalı. Aykut Akgün de yoktu. Furkan Emre Ünver ve Taha Altı kardeş oynadı savunmada. Taha Altı kardeş daha bir ay veya iki ay önce profesyonele geçmiş bir oyuncu. 2003 doğumlu. Çok aslında çok garip bir şey oldu ya. Nasıl diyeyim? Mustafa gerçekten koşturuyor. Sürekli bir şeyler deniyor. Garip bir dizilişle çıktı. 4-4-1-1 gibi mi desem? Yani mesela direkt takımdan kesebiliyor. Batuhan Körü kesti biliyorsun. 7'ye oturttu.
Kesmesi lazımdı zaten. Çok formsuz çünkü.
Berat'ı oynattı. Genelde kupa maçlarında oynuyordu.
Evet.
Ama şimdi bakıyorsun diğer taraftan. Mayıs'ta kongre olacak. Hatta bugün bir başkan adayı çıktı bile. Bu da sözlüğün patronu muymuş neymiş. Başkan adayı şimdiden az önce de bahsettiğim gibi sosyal medyada bilhassa büyük bir tepki var yönetime. Bazı şeyler yanlış yapılıyor. Önce PR düşünülüyor. Önce yönetim düşünüyor. Önce Bursa düşünüleceğine deniyor. 24. hafta çıkan tabel şey gibi. Kombine bilet hatırası gibi. Yani bakıyorum. Şimdi yorumları okuyorum yerel gazetelerdeki. Çoğu kişinin dediği şey şu. Biz artık çıkamayız. Gelecek sezonki iskelet hazırlansın. Çünkü sonuçta özeller falan gidecek muhtemelen. Ona göre kendimizi evet, gelecek evet, sene en azından bu ligde tutacak.
Evet.
Ya da playoff'u zorlayacak bir kadroyu.
Mantıklı olan o. Fakat abi dediğim gibi bu bir sıkışma yaratıyor. Bak Eskişehir aynısını yaşadı abi. Eskişehir de bu yola girdi ama bir süre sonra elinde de tutamamaya başlıyorsun bu oyuncuları. Eğer iddian yoksa oyuncu kalmaz. 3 tane oyuncu kalır.
kaliteli 8 oyuncu olduğunu düşün bir kadroda. 3'ü kalır ama 5'i gider. Ve o 5'inin yerini dolduramazsın. Her yıl kalitesizleşirsin ve küme düşmeye gider olayın. Bursa'da yani Bursa'nın bir yandan hani gençlerle hani ekonomik olarak gençlerle oynaması şart. Fakat bir yandan o transferleri de yapıp iddialı da olması lazım. Hani Bursa'nın Süper Lig'e çıkması şart. Yoksa kulüp olarak 2 sene dayanır, 5 sene dayanır. Yani maksimum 5 sene dayanır. 6. sene yine tamamen çöker o bina. Yani Bursa'nın avantajı Vakıfköy. Okey. Ama abi Vakıfköy'den de her jenerasyonda yani her jenerasyonda müthiş 5 tane oyuncu tutturamazsın. O yüzden yani transfer deliliğine karşıyız seninle. Kadro mühendisliği lazım her zaman. Öyle 4-5 tane iyi futbolcunun yanına işte 4-5 tane kaliteli yıldız alıp yanına 3-4 tane parlamaya aday oyuncu alıp 4 tane de altyapıdan kaliteli genç çıkararak çok iyi kadro kurabilirsin. Hani benim kadro mühendisliği mantığım budur her zaman. 11 tane isimli oyuncu alacağım ama bunu yaparım. Fakat Bursa Spor'un da bunu yapması lazım. En azından ekonomik açıdan hem kendi oyuncularını daha fazla parlatmak için hem de bir başarı yakalamak için.
Ben de gelinen süreçte Bursa'nın sezonu kesinlikle kötü olarak değerlendirmiyorum. Olabilirdi playoff, olmayacak gibi. Hayırlısı olsun. Dediğin gibi Bursa Spor bu ülkenin değerlerinden biri. Çok büyük bir değer. Yani şimdi yine Yerel Gazete'den bir şey okudum sen konuşurken. Diyor ki 4-5 aday tahmin ediliyor. Bunlardan biri Ali Ay. Biraz nabız yok dönülmüş. Yani şimdi gelen
Ali Ay mı?
Evet.
Abi Ali Ay ibra edilmedi ki öyle bir hakkı mı var?
Ya nabız yok deniyormuş. Ali Ay ben adam yani gazeteci demiyor ki Ali Ay gidip aday olacak. Nabız. Yani bir nasıl? Hani bir çarşının durumu nasıl Bursa çarşısının?
Anladım.
O tarzda. Şimdi bakıyorsun abi. Texas bir açıklama yayınladı işte yönetime karşı. Yönetim şu yani mevcut yönetim giderse, yeni yönetim gelirse Mayıs'ta 40-50 milyon TL direkt koyup, direkt yani en başından koyup hiçbir şey yapmadan transfer yasağını aşması lazım.
Evet.
Bugün başkan adayı olan Emin olması lazım adamın ismi. O bu parayı koymaya aday. Bakalım hayırlısı ne olacak, ne bitecek.
Hayırlısı.
Evet, umarım Bursa Spor'un gençlerinin üzülmeyeceği, Bursa Spor tribününün abilerimizin üzülmeyeceği, geleceğe güzel vakti bir yönetim gelir diyeyim. Buradan abi her zaman gibi Samsun Adana Demir maçına geçelim. Her zamanki gibi demişim yani. Bu haftanın gündem konusu bence bir numara bu. Evet. Son olarak da Altay'ı konuşalım. Biraz da Giresun konuşalım bence.
Evet.
Şimdi Samsun Adana Demir biliyorsun Şimşekler o kadar büyük bir grup ki seyircisiz maça dahi deplasman yapmaya giden bir tayfası oluyor. Yine gördüm onları stadın önünde deplasman Samsun'da. Ve istediklerini evet. Alıp döndüler. Sahada tanınmayacak kadar kötü bir Samsun. Yani evet. En baba Ertuğrul Sağlam hayranı Samsun sporlu bile biz ne yapıyoruz ya denmiştir. Çünkü kaldı 9 hafta. Herkeste bir panik evet. Var. Aslında yani geçen yıl 2 defa programımıza gelmiş. 2 veya 3 defa. Osman'a da buradan selam olsun Adana Demir sporlu. Abi diyor son 2 yılda 5 mağlubiyeti var bu takımın diyor. Bu takımın hocasına da diyor hani biri gelip laf söylemesin ya diyor. Yani bu kadar da kolay değil bu işler diyor ama oynanan oyun ve bu maçla beraber artık iyice dibe vuruş mu diyeyim? Dibe vuruş demeyeyim mi?
Evet.
Çaresizlik.
Oyun olarak dibe vur. Evet evet. Yani abi maçta yavaş yavaş girelim hani maça. Maçta şöyle bir durum vardı. Adana Demir'i aldı sazı eline. Samsun hiçbir şey yapamadı. Evet Samsun kötüydü. Çok kötüydü. Fakat Adana Demir de oynatmadı abi. Hani Adana Demir yüzünden Samsun oynayamadı. Adana Demir aldı topu, pas yaptı, pozisyona girdi, savunmada hiçbir açık vermedi. Samsun şunu denedi mesela, Samsun set oyununa geçti. Delemediler. Sonra Samsun topu verip kontra denedi. İşte ve Burak Çalık gibi hızlı bir adam üstünden denedi. Yine geçirmediler. Pozisyon bulamadı Samsun. Samsun'un maçta pozisyonu yok. Adana Demir'in de özellikle 1-0'la 2-0 arasında, 1 ile 2. gol arasında net %100 5 tane pozisyonu var. Yani bu maç 4-0, 5-0 Adana Demir lehine bitseydi de kimse şaşırmazdı maçı izleyen. Müthiş bir futbol oynadı Adana Demir. Samet Aybaba'nın efekt mi diyeyim artık ne diyeyim. Ertuğrul Hoca'nın zaten maçta şöyle enstantaneler vardı. Ertuğrul Hoca kamera her gösterdiğinde Ertuğrul Hoca eli çenesinde düşünceli sahaya bakıyordu. Hiçbir şey formül aklına gelmedi. Hoca zaten o 20. dakikada maçın kaybedileceğini, Adana Demir'in bu maçı kazanacağını anlamıştı. Öyle bir çaresizlik vardı. Samsun'da hep konuşulan oyun olarak kötü devam etme, işte kısır oyun. Bu maçta da iyice meydana çıktı. Karşında Adana Demir olunca skor olarak da senin aleyhine gelişti. Yani önceki maçlarda ben mesela bir Ankara Spor maçı hatırlıyorum. Samsun yine bu kadar kötüydü bu şekilde ama karşındaki Ankara Spor olduğu için bireysel yetenekle bir şekilde kazanmıştım maçı. Samsun'un bu tarz çok maçı var biliyorsun. Ama bu maçta olmadı ve bence abi yani Samsun'un mesela son 4 haftası bence güzel fikstür olarak. Diğer rakiplerine göre Altay'ı hariç tutuyoruz. Altay'ı da konuşacağız zaten fikstürü. Altay hariç diğer rakiplerine göre Samsun'un mesela fikstürü daha iyi. İşte Giresun'a, Adana Demir'e, İstanbul'a, Altınordu'ya göre. Ama Samsun'un önümüzdeki 4 maçı öyle zor ki. Hani Sırat Köprüsü gibi. Ve bu futbolla abi bir anda eğer toparlamazlarsa bu futbolla bir anda bir bakmışız Samsun ilk 2'den çıkmış. Hani öyle sıkıntı var şu anda. Çanlar çalıyor.
Şimdi abi Samsun'la alakalı ben şunu söyleyeceğim. Sezon başından beri gol yememeyi, gol atmaktan daha önemli gören bir anlayış var. Ben bunu kötü bulmuyorum. Çünkü bilhassa ilk yarıdaki maçlarda Samsun bence çok maç eksiğinden dolayı biliyorsun geçen sezon aslında Mart'ta bitti. Samsun için Mart gibi falan. Pandemiden sonra maça çıkılmadı ya. Onun çok eksikliğini yaşadılar. Yeni oyuncular da takıma oturamadı. İlk yarı bir şekilde bitti. İkinci yarı fena gitmeyen bir süreç vardı. Bir şekilde kazanılan. Yani bence bir şekilde kazanılana direkt örnek İstanbulspor maçı. Hiç yani çok gene iyi oynamadan son dakika golüyle kazanılan bir maç. Ama Adana Demir, Samet Aybaba'nın etkisi mi dersin, yönetimin etkisi mi dersin? Samet Aybaba biliyorsun küskünleri geri çağırdı gibi bir durum oldu. Volkan Şen falan geri geldi. Antrenmana çıkmaya başladı yine takımla. Onun etkisi mi dersin? Bir şekilde bir toplandı Demirspor. Bu bir gerçek. Ama Samsun'la alakalı yaşanan panik bence çok anlamlı değil. Neden dersen. Ben seninle zıt düşünüyorum bu konuda. Abi Samsun her şeye rağmen bu ligin geniş kadrolarından birine sahip bir sahip. Her zaman arkasında duran taraftar yönetim var mı? Var. Bitti. Benim görüşüme göre Giresunspor'un yaşadığı puan kayıplarıyla Giresun bence direkt çıkma işini bu hafta Bandırma ya da herhangi bir puan kaybıyla bitirecek. İlk iki de olacağı bence Samsun'un o yüzden garanti. Yani aslında Samsun'un ipi biraz kendi elinden ziyade Giresun'dan ziyade. Giresun'a bağlı. Son 9 haftada ben Samsun'u her şeye rağmen alınacak 27 puandan 18'ini veya 20'sini alacağını düşünüyorum.
Bu kadar bence çok abartı söylüyorsun. 18 bence zor. Ya yani 20 zor. Ama 18 olabilir. Doğru düşününce 9-10 maç var değil mi? Tabii tabii. 10 maç. Bence 18-19 olabilir. Yani 20 de olabilir aslında düşününce. Ama mesela abi şunda en fikiriz değil mi? 23-24 alamayacak Samsun.
Ya bence taraftarı asıl düşündüren şey şu. Yüksel Yıldırım hep şunu diyordu ki biz ikinci ligdeyken birincilik kadrosu kurduk. Birinci ligdeyken Süper Lig kuracağız. Ve böylece hem daha ucuza mal edeceğiz kadroları nispeten ve en önemlisi akademiye zaman kazandıracağız. Hedefleri buydu. Ama biliyorsun akademi yapılıyor. Yani. Ya, ama öyle olmadı yani. Oldu olmadı ama yani bence hedeflenen süreç buydu. Ve Ertuğrul sağlamdı. Çünkü Ertuğrul Hoca hem yarışmacı hem yetiştirici bir hoca. Gerçekten atabiliyor yani. Hiç çekinmeden oyuncuyu da kesebiliyor. Caner Arıcı gibi bir oyuncu bile Samsun için ne ifade etti, buralara sığmayacak bir oyuncu bile kaç defa kesildi. Kötü anlamda demiyorum. Bu her hocanın yapabileceği bir şey
tabii değil. Tabii tabii. Her hocanın yapması gereken bir şey bazı dönemlerde hatta.
Evet. Ama yapamıyorlar. Hani o yüzden ben Samsun'un ipinin biraz daha Giresun'un elinde olduğunu düşünüyorum ama Giresun böyle giderse gerçekten çok zor gol yiyen bir kulüp ama son iki haftaya bakıyorsun yani şu Ümraniye'den 3 gol yemek. Ümraniye eyvallah Recep Uçar'la bir çıkış var. Ama bir Ümraniye'den yemeyeceksin ya. Şampiyonluğa oynuyorsan.
Ümraniye'den aslında 3 gol yemediler. Ümraniye'den 5 gol yediler. İkisi sayılmadı ve bir tanesi net goldü. Yanlış kararla iptal edildi. Ve bu 5 pozisyon hariç, 5 gol hariç Ümraniye'nin en az 4 tane daha net pozisyonu var. Hele 2 tanesi %100 kale ağzında kaçırdı Ümraniye'de. Ya şunu diyebilirim evet. Onurcan çok kötü bir maç çıkardı Giresun kalecisi. Yani ilk gol net kendi hatası. Hani onu yemezse belki böyle olmazdı. Fakat abi onu yemese de Giresun bence bu maçı yine kazanamazdı. Çünkü çok kötü oynadılar. Ve Giresun'un o alameti farikası neydi? Hep takım savunması mükemmel. Pozisyon vermiyorlar. Hücum olarak inanılmaz oynamasalar da pozisyon vermedikleri için oyunu hep sıkıştırdıkları, daralttıkları için hücumda da illaki bir gol bulup maçı kazanıyorlardı. Çünkü forvetleri çok iyi bir forvet Balde. Nalepa iyi bir futbolcu. Sergio iyi bir futbolcu. Caner Hüseyin Bağ iyi futbolcu. Eren Tozu formsuz olsa da kalitesi belli bir adam. Böyle bir beşli var ileride. Bu adamlarla da bir şekilde golü bulup kazanıyordu. Ama iki haftadır Altay maçı ve Ümraniye maçında Giresun'un savunması tamamen çöktü. Tamamen çöktü. Ve daha tehlikeli bir şey söyleyeyim. Giresun'un eksikleri vardı Ümraniye maçında. Fakat abi bunlar savunma eksiği değil. Pardon, Mamadou Diarra eksikti. Doğru, cezalıydı. Ama onun dışında mesela diğer eksikler hep hücumdandı. Yani savunma hattı çok değişmedi Giresun'un iki maçta da. Altay maçında tam bir savunma hattı tamdı. Her zaman oynayan hat vardı. İşte Ümraniye maçında da Mamadou Diarra yoktu. Stoper. Cezalı. Ve tamamen çöktü. Altay maçında da rakip, yani Altay tek kale oynadı Giresun'a karşı. Ümraniye maçında da Ümraniye inanılmaz pozisyonlar buldu. Adeta delik deşik etti Giresun savunmasını. Ve Giresun'un inanılmaz zor bir fikstürü var. Eğer hani senle hep konuşuyorduk Apo, hatırlıyor musun? Giresun'un önüne maçlar gelecek. Giresun çok iyi gidiyor ama kırılma, düşüş anı olacak. Eğer bunu yönetebilirlerse şampiyon olurlar diyordum ben. 10 hafta üst üste kazanırken bile bunu söylüyordum. O hafta geldi. Hem de tam bir test maçı var önlerinde. Bandırma var karşılarında. Neden test maçı? Çünkü Bandırma rahat bir takım. Kafası rahat bir takım. Ama kadrosu da kaliteli. Aslında pis bir takım yani.
Hani evet evet canlı... büyüklere çok ters gelebilecek bir takım. Ha,
böyle canı isterse Bandırmalıların sana çok büyük sıkıntı yaşatır o gün. oyuncuların canı isterse. Giresun'un bu moralsizlikle Bandırma'yı bir şekilde yenebilirse ondan sonra bir de Eskişehir maçı var. oradan bir toparlama yapabilir 2'de 2 ile. O moralle aşırı zor fikstüre o moralle girip tekrar toparlanabilir. Ama bunu yapamazsa işte Bandırma'ya puan kaybederse bence Giresun ilk 2'den çıkması kesinleşir. Yani Giresun'un kader maçı bu. Bandırma'yı yenemezse ondan sonra Eskişehir istediğin kadar yen. Son 7 haftada son 8 haftada Samsun deplasmanına gideceksin. İstanbulspor'la oynayacaksın. Adana Demir'le oynayacaksın. Tuzla deplasmanı var. Altınordu deplasmanı var. Adana Demir de deplasman bu arada. Yani böyle inanılmaz zor bir fikstür var. Giresun bu önümüzdeki iki maçı kazanıp toparlayıp o fikstüre giremezse bence tarihin en rahat şampiyonluklarından birini beklerken bir anda tepesi taklak ilk ikiden çıkacak.
İşte bunu benim yani ikimiz de aslında Giresun'la aynı benzer düşünceler sahibiz de Samsun konusunda bundan bahsetmem sebebi şu: haftaya Samsun Giresun maçı var abi. Ve ya açık konuşalım, iki takım da birbirini sevmiyor. Yıllardır süre gelen bir sevgi. Ben bunu oyuncuların da bildiğini düşünüyorum.
En azından ikincilik haftaya değil ki bu arada. İki hafta, üç hafta sonundaydı galiba. Bakalım.
Yok yok. Be? Bu hafta sonu Altınordu maçı var. Diğer hafta sonunda Giresun maçı var. Yani.
Ha doğru. Eskişehir İstanbul'dan
10 sonra. 10 gün sonra yani.
Aynen. Doğru, Samsun 13 gün sonra, 2 hafta sonra.
Evet.
Evet yani Giresun Bandırma'yı da kaybederse Samsun'a da inedir bence mesela.
Abi tamam, işte hani dediğim gibi kalan 9 haftada Giresun maçını da kazanarak Samsun bence fikstür kolay. Yani bayağı kolay hatta. Nerede yani Tuzla'nın da ben sezonun bittiğini düşünüyorum bu arada. Yine konu dışı olacak da. Kalan haftaların yani Altınordu ve Giresun maçı var sadece. O yüzden bence tribünün stresi de bu. Yani dediğim o proje, hedeflenen olay bence ucun. Yani Samsun'un, tribün şunu istiyordu bence. Burakcan'a da gitsek şunu sorarız. Samsun 65-70 puanla geçen sezon Hatay'ın sürklas ettiği gibi sürklas etsin. Biraz daha açık top oynasın. Yani nasıl diyeyim, gol sıkıntısı çekmesin. Daha rahat olsun maçlarda, hani stres yaşamayalım tarzı. İstiyordu yani taraftar. Bu biraz olmayacak. Gelecek sezonda bence yeni, Süper Lig'e çıkıldığında yeni kadro kurulması lazım. Çoğu kişi gidecek.
Evet.
Hani bunlar yaşanacak. Bence o yüzden biraz üzüntü var. Yoksa ben tribünün de, başkanın da Ertuğrul Sağlam'dan mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Bence çıkartacak. Yani ben o kadar söyleyeyim yani, Samsun bence ilk ikiden çıkacak. Demirspor'u bence ayrı konuşalım. Neden ayrı konuşalım? Bu haftanın maçı belli. Bu haftanın maçı belli.
Adana Demir.
Pardon, cumartesi günü. İstanbulspor Adana Demir maçı var.
Adana'da değil mi?
Evet evet. Yeni statta. Stat çok güzel. Onu da söyleyeyim. Ne bekliyorsun? İstanbulspor gerçekten geçen sezondan bence çok fark yok. Pandemi sonrası da İstanbulspor nasıl bir takımdı abi? Herkesi zorlayan.
Evet.
Bir şekilde gol bulan ama bir şekilde de çok kolay gol yiyen bir takımdı. Belki biraz daha savunma daha iyi. Kaleci zaten uzun saçlı. Unutuyorum hep ismini.
Alkaran.
Fena bir kaleci değil, aynı zamanda kaptan.
Alkaran Babacan olması lazım.
olabilir. Tam hatırlayamadım. Fena bir savunma dörtlüsü, kaleci yok ama savruk bir takım ya İstanbulspor. Yani ben kesinlikle tahmin edemiyorum. Şimdi Demirspor da geçen sezon gibi oynamıyor kesinlikle. Buna gitsek, herkese sorsak Adana'daki, herkes bunu der. Daha gol yememeyen planı çıkaran bir takım. Ne bekliyorsun? Onu sorayım. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Adana Demirspor bir şekilde galip gelecek 3-1. İstanbulspor da ters geliyor aslında Adana Demirspor'a. Geçen sezon mesela iki maçta da kaybetmişti yanlış hatırlamıyorsun Demirspor ve ikinci kaybedilen maç Erkan Zenginli kadro falan. Ben mi yanlış, çok umutsuzluğa sevk etmişti takımı. Hatırlıyorum burada sen demiştin yani takım o kadar panik ki yani 1-0 oldu. Herkesin eli ayağı birbirine dolaştı falan demiştin İstanbul'daki maçta. Esenyurt'ta.
Evet evet. 3-1. 3-1 bitmişti o maç. Aynen. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani İstanbul çok ters o bir takım. Yani böyle bir özelliği var. Yani ben burada İstanbulspor kazanıp dönerse hiç şaşırmam. Tabii favori Adana Demir. Yani İstanbulspor'un hakkında katılıyorum. Ama ben hala devam ediyorum bu görüşme. Bence tavşan atlet. Lige 3-4 hafta kala İstanbul kopacak yarıştan. İlk 2'den. Ama bu maç özelinde, ya bu maç mesela son 3 hafta olsa Adana Demir garanti derdim. Ama şu anda onu diyemiyorum. Yani ben beraberlik bekliyorum mesela maçla. Adana Demir konusunda da o kadar iyi futbol oynamıyor. Haklısın. O kadar fazla silah yok bu sene. Ama Adana Demir kablosu her zaman kalitelidir. Her zaman güçlü bir armadır. Yine ne olacağı belli olmaz abi.
Abi o zaman son olarak Altay'a değinelim mi? Yoksa sen zaten futbolu işleyen büyük turda detaylı olarak değiniyorsun. Ben sana şunu sorayım. Detaylı olarak değinmekten ziyade yani şimdi Altay'ın gelecekteki fikstürüne baktığımızda son 9 haftada Balıkesir maçıyla ilgili bir periyot başlıyor aslında.
Evet.
Altay nispeten daha iddiasız takımlarla oynayacak. Aynı evet. Samsun gibi. Evet. Hatta yani iddialı takım yok gibi bir şey. Bakıyorum. Hiç yok yani. Akhisar maçı belki 25 Nisan'daki düşme maçı olabilir Akhisar'ın.
Hı hı.
Öbür türlü hep iddiasız takımlar. Sen ne bekliyorsun diyeyim. Yani Osman Özköylü ile yaşanan bu gerginlik falan. Ne düşünüyorsun? Buyur abi.
Abi şöyle bir şey. Osman Hoca hala şeyler var ama camia şu kafaya geldi biraz. Ya beyler işte son 10 hafta kalmış burada 10 maç. Bırakalım bu işleri kafasına ve gelindi. Fikstür çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani çok avantajlı. Bence avantaj da şu. Yani Altay şöyle oynamayacak. Hani alt taraf yangın yeri değil şu anda. Aynı takımlarla oynasa fakat alttaki puan durumu birbirine yakın olsa işte Ankaraspor 22, Bolu 23, Menemen 24, Adana 25 şeklinde olsa bu şey, o zaman derdim ki hayır tam aksine çok zor fikstür. Ama muhtemelen mesela Ankaraspor deplasmanına gideceğiz. Bence o maçta Ankaraspor'un iddiası bitmiş olacak. Yani formalite maçı olacak onlar için. Veya Bolu'yla oynayacağız. Bence Bolu artık düşmemeyi garantilecek o zamana kadar. Adana Spor'la oynayacağız. Sondan'ın 3 önceki maçta. Bence o zaman garantilemiş olacak Adana. Akhisar'la oynayacağız. Sondan ikinci hafta. Bence Akhisar'ın düştüğü veya düşmediği o zamana kadar da belli olacak. Yani son 2 haftaya kadar bence işler belli olacak. O yüzden şey olarak da basit bir fikstürü var. Altay klasik saçmalamasını yapmazsa buradan bir seri yapıp bile işte 9'da 9 çıkabilir yani. Öyle bir tablo var şu an.
Vallahi abi hayırlısı ne diyeyim yani şimdi ne olur ne biter tabii kesinlikle bilemeyiz ama benim tahminim Altay'ın direkt çıkmaktan ziyade playoff'tan çıkacağı şeklinde. Bakalım hayırlısı ne olacak ne bitecek. Ben teşekkür edeyim abi. Tekrar dinleyenlere.
Ben de teşekkür ederim.
Güzel konuştuk bence. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.